Ayrım 26.
Devletleştirme, yeni hatların inşası, düşünmesi kolay, gerçekleştirmesi güç istekler. Bu denli büyük işlere ayrılacak tahsisatı belirleme, kredi bulma, ödemeyi taksitlere bağlama, işlerin, bütçelerin tanzimi, idare heyetinde üyelere laf anlatma, söz geçirme. Maliyeci Haşim Bey bir günden ertesi güne başını kaşıyamaz oldu. Haftanın 7 günü sabahtan kapıdan çıkıyor, akşam yatsıdan evvel dönemiyordu eve. Cuma namazını dahi dairede kılıyor, Ankara'ya gittiği günler 2-3 gün uzak kalıyordu aile efradından. Nazile ile Pakize'nin yeni evlerine geçmesiyle zaten boşalmıştı konak. Dolup boşalan konakla ilgili düşüncelerini not defterine düşmek istiyordu Rana. Savaşlar, mağlubiyet, buhran. Vesayet altındaki Osmanlı'da yönetici sınıfına lüzum görülmez olmuş, işsiz kalan beybağısı çarnaçar eve bağlanmıştı. Alevler Sultantepe'yi yutmuş, sokakta kalan Nazile ile Pakize eşleriyle birlikte konağa yerleşmişler, dıştaki felaket sevdiği insanları bir araya toplamış, çocukluğundaki o mutlu günleri geri getirmiş gibiydi. Şimdi savaşlar, korkular son bulmuş, memleket düzlüğe çıkmış, sevgili beybağısı yeni işi nedeniyle evinden ayrı düşmüş, ablalar, abiler taşınmış, konak yeni baştan Hakuran kafesine dönmüştü. Dışarıdaki öcü boy gösterdiğinde, sığınanlar sayesinde yuva zenginleşiyor, öcü defolup gittiğinde evine işine dönenle terk edilmiş bir leylek yuvasını andırıyordu konak. Dertler yok olduğunda birlik, beraberlik, sevgi, göğüs kafesinin içinden uçup gitmiş gibi geliyordu Rana'ya. Nine sizlere ömür, dede evlere şenlik, anne tenkit perisi, Fatma anasının meleği, Afif'in hamisi, bıyıkları terleyen Baki, küçük su çayırında çıt kırıldım hatunların peşinde, duvarlar ıssız, göz nuru aşındıran kitaplar gecelerin yoldaşı. Bir hafta, iki hafta, Rana aynadaki aksiyle konuştuğunun farkına vardığında, hiç değilse gündüzleri konaktan ayrılmayı düşündü. Sabah çıkıp akşam dönecekti. Evet ama nereye? Nazile kaynanasına yardım için bağ evine gitmişti. Kadıncağız kuyudan su çekerken setten aşağı düşmüş, belini incitmiş, oracıkta kesilen koyunun postuna sarılı yatak döşek kımıltısız yatarmış. Pakize desen Libabe Hanım'ın hafiyeliğini meslek edinmişti kendine. Yalıya da pek gidesi yoktu. Onegin Bey, Olga'yı at meraklısı bir Fransızın davetlisi olarak Halep'e götürmüştü. Zaten paytona binmek değil, yürümek istiyordu. Tek başına, serbest. Anasının tembihlediği gibi başına çarşaf çekip, koltuğunun altına bohça mı kıstırsaydı şöyle bir dolaşıp gelmek için. Erkek olsa, Baki gibi mesire yerlerini aşınlar, sandalla boğazda yalıları seyreder, denize girer, kahveye gider. Erkek olsa, hani o erkek yaratan Allah'a gönül borcunu bildirmek için namaz bile kılardı. Ne yazık ki ayağı sekili kısrak gibi dört duvar arasında dolanmaya mahkumdu. İçinde biriken sıkıntıyı dağ bayıra serpemiyordu madem, onu kaleminin içine hapsedip kağıda dökecekti. Odasında bunalıma düşmekten korktu. Bahçede kuytu bir yer arandı, sarnıcın arkasında sarmaşıklarla kaplı kameriyenin içindeki masanın başına kuruldu. Nedir bu sıkıntı? Nereden gelir bu hüzün diye başladı yazısına. Evet, neden daralırdı içi? Beybası işine, Nazile Bağ evine, Olga Halep'e gitmişse bunda gocunacak ne vardı? Vardı. Kimi sevip arıyorsam sırra kadem basıyor diye yakındı. İçinde sıkıntı, maziye takıldı aklı. Daldan dala konmaya başladı anılar, anlamaya çalıştı. Durmadan öf köf eden bacının hafakan dediği neydi? Ecinin işi miydi hafakan? Rahmetli ninesi anlardı o görünmez hınzırların dilinden. Hacı Pala sağ olsaydı ona bile başvurmaya razıydı. Ama Allah cehenneme göndermeden bu alemde kavurmuştu pir geçinen zındığı. İman etmeyi dene yavrum diyen sevgili beybası. Gelip geçen bir ömrün o mukaddes anlarında yarattığı kulunu camine, mescidine. Kalem elinde yazmayı unuttu. Kapısını suratıma kapamış Allah'a nasıl iman edeyim diye isyan eden kendi sesini duydu. Başka var mıydı duyan? Etrafına bakındı, kulağını okşayan sarmaşık gülünü kokladı, koparmadı. Gece sefalarına ilişti gözü. Duymadık, görmedik gibisinden kapanmıştı çiçekler. Kurbanlık alınan koyun otları yoluyordu. Yalakta su içmeye gelen serçenin üstüne çöktü bir karaltı. İblisin kedisi, yılansı gözleri, ağzında çırpınan bir kanat. Can verdiği canlıları birbirine kırdıran, yaradanın nesine iman edecektir ana. Pencere içindeki saksıları sulayan Libabe Hanım, sarmaşıklar arasında kafese kısılmış yabani hayvan gibi turlayan kızının ince uzun bedenini fark etti. Dik kafalı Nalet diye söylendi. İki laf edilmez ki. Libabe Hanım için bu dik kafalı kızının her işi tersti. Durduğu yerde dert edilmesi de huy haline gelmişti. Elini kolunu salladığına göre besbelli homurdanıyordu gene. Evet, aksi, isyankar bir tabiata sahipti bu kız. Felaket anlarında melaike kesilir, selamete çıkıldıkta kendini yer bitirir. Top tüfek, ölüm kalım, yangınlar. Dertli günler artık gerilerde kalmış, oturup şükretmek dururken dövünmenin ne manası olabilirdi şimdi? Evde huzursuzluk bir yana, Fatma'ya da kötü örnek oluyordu ablası. Meydandan taraf gelen Vasıf'la Pakize'yi gördü. Vasıf'la Pakize, Şevket'le Nazile. Çözemediği mesele çözülüverdi birden. Evet, koca gerekti kızına. Adet göreli kaç sene olmuştu? Kendine gelmesi, herkesin selameti için kocaya varmalıydı Rana. Evet, kocaya varmalıydı. İyi de bu upuzun, kupkuru kıza kim talip olurdu? Libabe Hanım gelenleri bir kenara çekti. Vasıf, böyle giderse verem olacak bu kız. Hayretli yüzüne bakan Vasıf'la Pakize'yi pencerenin önüne iteledi. Bakın şu çardağın altına, alıp veremediği bir derdi var bu kızın. Sinir küpü, kendinden başka kimseyle konuşmaz oldu. Endişeli gözlerini Pakize'ye çevirdi. Sabah bir dilim ekmek, beybağası dönmeden sofraya da gelmez oldu. Bir şey diyecek olsam muhakkak aksini yapar. Bana da hiç açılmaz diye yakındı Pakize. Onun sırdaşı Nazile, o da bağ evinde, kaynananın yanında. Ne zaman döner bilmem. Hiçbir şey yemiyor mu? Dedim ha, bir dilim ekmek. Hanımım, o da ninesi gibi tatlıyı pek sever. Hani, hay aklına bin yaşa diye doğrulayan Libabe Hanım düşündü, duraksadı. Ne isterse yapalım. Ama evde tatlılardan Zekeriya sofrası kursam inadına ağzına lokma koymaz diye ekledi. Dışarıdan aldıralım hanımım. Rahmetli ninesine bir kutu pasta getirmişti. Nereden? Ha ya, doğrusun Pakizem. Beyoğlu'nda bir Rus pastanesinden bahsettiydi beybası. Duvarın üstünde ağzında minik bir kuş, meydan okur gibi dikilen kara kedi. Fırladı yerinden Rana, yakalarım sandı ama ne çare. Aklı fikri çırpınan serçede döndü geldi, kalemine sarıldı. Neydi ninesinin tekrarladığı ayet? Min şerri, her neyse. İçinde kaynaşan hisleri kağıda dökmeliydi. Emindi, evet, emindi artık. Allah cennetten kovduğu kulunu cezalandırmak için yaratmıştı dünyayı. Asmak, kesmek, tepeleyip köle kılmak. Yamyamlar dünyası. Cehenneme ne hacet? Sevgi varmış, sevda varmış. Hani, nerede, kimde? Kimin aklında vatan, kimin iş ile iman, sevip sevilmeyi körlemek diye söylenirken, kameriyenin ağzında sessiz sedasız basamağa çömelmiş birini fark etti. Raşit Efendi, şunu vermek istedimdi küçük hanım. Ama zamansız bir iş oldu galiba diye sızlandı sıkılgan adam. Bu daha kimsede yok, tesadüf elime geçti. Avucunda Türkiye Cumhuriyeti yazılı bir sarı sikke. Yeni ağza yeni taam, uğurdur, bulunsun diye düşündüm. Maddi değeri yoktu belki bu 10 kuruşluk sikkenin ama gözleri doldu Rana'nın. Ne desem baba dostum, vakitsiz değil, tam vaktinde yetiştin. Öyle anlar oluyor ki dünyaya geldiğine pişman oluyor insan. Sıkıntısını sezip lafını kesen adamı şöyle bir inceledi. Sebepsiz yere değil mi? Bu zalim dünyada sebep olmaz olur mu diyen Raşit Efendi'nin buğulanan gözleri kaydı gitti başka bir aleme doğru. Acılı günlere mi itmişti bu hisli insanı? Onu karanlık hatıralardan kurtarma sırası Rana'ya gelmişti. Raşit Efendi, kadın kısmını Allah neden yaratmış? Gittiği alemden yeryüzüne dönen dalgın adam boş gözlerle Rana'ya baka kaldı bir süre. Eğdi başını, toprağa eşeledi. Bilmem. Bilmez olur muydu? Kadın doğurmasa, Adem'in soyu kurusa kim çekerdi cezayı kıyamet gününe kadar? Sevgiyi eziyetle yoğuran Allah sevdiklerimi neden elimden alır diye mırıldandı Rana. Ne günah işledim de şu 3 günlük ömrümde sevgiden korkar oldum. Boğuk bir ses eşelenen topraktan yükselir gibi geldi. Sevmeseydi ahirete göçmezdi ömrünün baharında. Kim o Raşit Efendi? Saçı sakalı sanki o an ağarmıştı adamın. Maziye gidip dönmesi bir hayli zaman aldı. Akıllıydı, hassastı, sevdalıydı. 15'ine bastığı gün bir kese 5'i 1'lik attılar anasının önüne. Sığır satın alır gibi alıp götürdüler onu. Ne desem küçük hanım. Elindeki çakılı bir kenara bıraktı. Dünya kazan ben kepçe, gençliğim aramakla geçti. Bir gün elbet, bir gün diye diye hayaliyle yaşadım. Raşit Efendi açtığı çukuru işaret parmağıyla örtmeye koyuldu. Seneler geçti, buldum bulmasına. Nasıl, nerede diye atıldı Rana. Top taşında, başı kabak, çıplak ayak, üzerinde kemikleri anca örten bir zıbın, feri sönmüş, çukurlaşmış gözleri. Yutkunduğu gözyaşını tutamaz oldu adam. Razıydım o haliyle. Atıldığı o gayya kuyusundan çıkarmak istedim, vermediler. Parmağının ucuyla sızan gözyaşını sildi. 3 ay sonra cenazesi geçebildi elime. Raşit Efendi bir süre kendini dinledi, sessiz, hep boş der gibi tozu toprağı küçük çukurun içine itti, toparlandı, doğruldu, gidip çeşmede yüzünü yıkadı, dönüp geldi, özür dilemek ister gibi gülümsedi Rana'ya. Taksirat böyleymiş bu alemde sevda. Azrail'in çömesi. Olan oldu, her neyse. Diyeceğim küçük hanım, yazmak senin elinde. Köle doğan kız kısmının çektiği azabı, gönlümde yatan o sönmez sevdanın hatırı için yaz, anlat. Hayata küsmüş görünen adam, feri sönmüş gözlerinde yeni bir ışıltı. Yaz küçük hanım diye direniyordu. Yaz, kölen olayım. Sevenlere çektirilen cefayı anlat. Gazeteye verelim, duyuralım. Kör gözleri açalım, bitsin bu ıstırap. Koca bir hafta boyu bocaladı durdu Rana. Raşit Efendi haklıydı. Yazması lazımdı. Ses vermedikçe çarede bulunmazdı. Kaç yıl önce? Al kalemi eline dememiş miydi dedi. Yazacaktı. Sevgiyi yazacaktı. Katledilen sevgiyi, katledilen gençliği, çürümüş cemiyeti, gavur çekip gitmişti. Müslümandan soracaktı hesabı. Azimliydi bu sabah. Üstlendiği vazife canlılık getirmişti Rana'ya. Ekmeği dilimlerken tel dolabın içinde süslü püslü bir kutu ilişti gözüne. Raftan çekip almasıyla hayretler içinde kaldı. Kapakta Petrograd, gerisine bakmadı, açtı. Hurilerin ağzına layık 4 adet çikolatalı pasta. Nereden çıktı bu bacı? Aa, ayol, çocuklar için. Bırak onu yerine. Bayram değil, seyran değil. Neden bu izzet-ü ikram? Mektebe başlıyor ya küçükler. Daha 1 ay var bacı. Ne bilirim ben. Koy sen onu yerine. Hanım başıma ekşir. söyleyecek sözü varsa gelsin bana söylesin demesiyle birlikte pastalardan birini afiyetle mideye indirdi Rana. Fal taşı gibi açılıverdi bacının gözleri. Alıp kaçırmak niyetiyle kutuya doğru yanaştı. Ekmek bıçağını burnunun ucunda görünce "Abu, şeytanın alet! Hanım, bu kız keçileri kaçırmış!" diye bir feryat koşar adım çıktı merdivenleri, daldı haremden içeri. Libabe Hanım'ın yüzünde hafif bir tebessüm, istifini bozmadan, ağzını açmadan saksıları sulamaya devam ettiğini gören bacı ne diyeceğini şaşırdı. İyi saatte olsunlar, çarpmıştı herhalde anasıyla kızını. Lozan Anlaşması'nın üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçmiş, zafer sarhoşluğu yatışmış, güçlükler su yüzüne çıkmaya başlamıştı. Yabancı sermayenin çekip gitmesiyle sanayi, maden, işletmeleri, bankacılık, inşaat, nakliyat, memleketin can damarları işleyemez duruma düşmüş, aksi gibi kuru toprakta dara düşen milletten ürünlerini esirger olmuştu bu yıl. 10 kuruşlardan sonra 5 kuruşluk, hatta 100 paralık sikkelerin tedavüle sokulması iktisadi sıkıntının göstergesi gibiydi. Devlet hazinesinde metelik kalmamıştı. Demiryolları idaresi yapılması gerekeni tekliften öteye götürecek durumdan uzaktı. Dertlere derman bulmakla vazifeli Haşim Bey, akşam namazını evinde kılabildiği günler mutlu sayıyordu kendini. İptidai tahsil bütün Türkler için mecburi ve meccanidir diyen Tevdid-i Tedrisat Kanunu, kışın son günlerinde meriyete girmiş, yangında kül olan Mektebi Sübyan'ın bir yenisi dikilmişti yerine. Taştan inşa edildiği için Taş Mektep olmuştu adı. Yeni kanuna göre kız olsun erkek olsun buluğa ermemiş her çocuk bundan böyle okula gitmeye mecburdu. Yavaş yavaş Avrupa'yı bir usule geçilecek demişti Haşim Bey. Fatma ile Afif'in Avrupa'yı usul neyse ona alışabilmesi için Libabe Hanım yalıya haber salmış, Bazel apar topar Nazile'nin odasına yerleşmiş, Pakize'nin odası dershaneye dönüşmüş, konağa sokulmayan Rana'nın piyanosuysa rutubetten akort tutmaz olmuştu. Yıllar önce Bazel'i konağa getirtebilmek için nice diller dökülmüştü Libabe Hanım'a. Ablaya çok gördüğü Mürebbiye Hanım'a mektebe başlayacak küçükleri düşünüp kırmızı mumlu davetiye çıkarmıştı anası. Şüphe kemirmeye başladı Rana'yı. Kızı, hem de büyük kızı, ilk çocuğu değil miydi bu gayretkeş ananın? Yoksa Nazile ablası gibi besleme olarak mı alınmıştı konağa? İlahilerin, amin alaylarının boyunlara asılı cüz keselerinin hilafetle beraber tarihe mal olması Libabe Hanım'a ters geliyordu doğrusu. Cüzsüz, ilahisiz de olsa bakiye gösterilmiş özen küçüklerinde hakkıydı. Okul açılmadan bir gün önce Hacı Ağa'ya kısrağın yelisini ördürdü, kuyruğuna kurdeleler bağlattı, paytonun fenerlerini kendi elleriyle rengarenk ipek kumaşlarla süsledi. Açılış günü kızına, oğluna mor kadife elbise giydirdi, omuzlarına renkli şallar döşedi, birinin saç örgüsüne, öbürünün göğsüne birer elmas toka taktı. Vasıfa kahvede oturmasını, payton oradan geçerken hazır bulunan cemaate hep biraz amin dedirtmek için ayetlerden birini yüksek sesle okumasını söyledi. Nazardan sakınmak için de giydirip kuşattığı 10 kadar yetimi kiralık bir paytona doldurdu. İki payton sokak sokak dolaşıp okula vardığında kapıda dikilip her öğrenciye elini öptüren hoca, anaların babaların adet olduğu üzere sunduğu şıkırdayan keseleri, zahiriyi, kumaşları, tatlıları bu defa geri çevirmek zorunda kaldı. Bundan böyle devletten alacaktı maaşı. İkindi vakti okuldan dönen iki yumurcağın etrafında toplanmıştı aile. A benim mektepli paşacığım ayol nur parçası olmuş. Hoca ne öğretti bugün diye Afif'i konuşturmaya çalışan bacıya Fatma'dan geldi yanıt. Hiçbir şey öğretmedi. Elif Bağ'a başlamadınız mı diye soran Baki'ye karşılık, ben onları biliyordum zaten diye kestirip attı Fatma. Gidip Afif'in ceketini gösterdi. Anne bak, o çocuk kardeşimin düğmesini kopardı.
Hoca bir şey demedi mi paşacığım?
Annesinin kucağına sığınmış Afif'ten ses çıkmıyordu. Bacı meraklandı. Sen dilini mi yuttun çocuk? Hoca mı korkuttu seni?
Hoca yok ki diye mırıldandı Afif.
Hoca olmaz olur mu?
Yoo diye diretti Afif. Malim var mektepte.
Muallim.
Ha, tabii diye onayladı Bakir. Hanımlar da muallime değil mi?
Cumbanın içinde kendi alemine dalmış Rana uyandı.
Muallime olamaz mıyım Kiki?
Neden olmasın abla? Ne eksiğin var senin? Elbet olursun da. Duyduğum kadarıyla namzetlerin imtihandan geçmesi lazımmış.
Libabe Hanım'ı almıştır bir düşünce. Gene neler icat ediyordu bu kız? Yorgun argın eve dönen Haşim Bey'in fesini kalıba koyarken muallime olmak ister kızınız diye patlayıverdi.
Hanım af buyur ne? Ne olmak ister kızım?
Muallime. Daha neler icat edecek bilmem. Çalışmak istermiş. Beslemekten aciz miyiz biz bu kızı?
Telaşlıya ne hacet hanım? Dur bakalım bir sorup anlayalım.
Sormaya hacet kalmadı. Ribasının elini öpmeye gelen Rana.
Riba, hocalık yapmak için imtihan vermek varmış. Nasıl? Nerede olur bu iş?
Anasının huzurunda Nuh der, peygamber demezdi Rana. Yeni tedrisat kanunu yukarıda. Açmaya vakit bulamadım. Gel bakalım diyen Haşim Bey, baş başa kalmak için kızını alıp kütüphaneye götürdü. Risale halinde basılmış yasanın maddelerini okurken, hocalık da nereden aklına geldi diye sormadan edemedi Haşim Bey.
İyi olmaz mı Beyba? Hem bir işe yararım, hem de kazandığım parayı istediğim gibi harcarım.
İstediğin gibi harcayamıyor diyecek oldu Haşim Bey, lafını yarıda kesti. Elinde ne vardı ki? Neyi harcayacaktı ki Rana? Böyle gelmiş, böyle gider. Kız çocuğuna harçlık vermek aklından geçmemişti.